Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyolara başında bizi dinleyen siz sevgili değerli dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki programımıza da başlamış bulunuyoruz efendim ve kitaplarla olan yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkam Radyo'da her hafta siz değerli dostlarımızla buluşuyoruz, kitaplara dair konuşuyoruz, kültür dünyasına dair konuşuyoruz ve kitapla ilgili haberleri, kitaplarla ilgili faaliyetleri siz değerli dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz inşallah. Efendim, bu haftada yine güzel kitapları sizin için derledik ve inşallah siz değerli dinleyenlerimize aktarmaya gayret göstereceğiz. İlk kitabımız Şule Yayınlarından çıkan ve Ali Ural'ın yazmış olduğu 432 sayfadan oluşan güzel bir çalışma. 2025'in Aralık ayında okuyucuyla buluşmuş bu kitap Şule Yayınlarından. Evet, kitabın ismi de güzel ve muhtevası da güzel. Mutlaka her bir yazar adayının ve yazma hevesinde olan her bir insanın okuması gereken bir çalışma diye düşünüyorum. Kitabın adı Yazarlığa Giriş, İrade, Disiplin, Derinlik alt başlığıyla sunulmuş. Evet, bizim milletimizde her birimizde bir yazarlık tarafı ya da bir yazarlık hevesi ya da bir şiir, şairlik hevesi olduğu bir muhakkak sevgili dinleyenlerimiz. İnsan gerçekten belki arkada kendisine ait bir takım düşünceleri, fikirleri bırakma ve o düşüncelerinin kalıcı olma motivasyonuyla bir şeyleri kayıt altına almak istiyor. Aslında insandaki kalıcı olma düşüncesi, yani beka olma düşüncesi herhalde bundan ileri gelmektedir. Evet, insan fani bir varlıktır ve mutlaka bu dünya aleminden bir gün göçüp gidecektir. Bunu bilmekle beraber her ne hikmetse insan kendisinden sonra kendisini anacak, kendisini hatırlatacak bir takım faaliyetler içerisine giriyor. Dolayısıyla İslam dinimizde de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de hani şöyle bir hadisi şerif var. Kişi öldüğü zaman üç şey onu mezara kadar takip eder. Bu üç şeyden iki tanesi geri döner, bir tanesi ise onunla beraber kalır. Mezara kadar gelip de onunla beraber kalacak olan insanın yapmış olduğu işlerden onun amelleri, yani ameller onunla beraber ahirette onun nasıl bir muamele göreceğini belirler. Ama onun malı ve akrabaları, sevenleri ise o mezardan geri dönerler. Eğer ki insan bu dünyada bir hayır anlamında kendisine bir sadaka-i cariye olma noktasında bir çalışma içerisine girip de bir faaliyet yapmak istiyorsa, o zaman amel defterinin kapanmayacağı bir amel bırakması lazım arkasından. O da İnsanların her daim ona dua edeceği, arkasından hayırla yad edeceği bir güzel evlat, yine hadis-i şerif bu, güzel bir evlat, amel defterinin kapanmamasını sağlayan güzel bir evlat, iyi bir evlat, hayırlı bir evlat ve yine insanların istifade edeceği hayır kaynakları. Bunlar o insanın amel defterinin kapanmamasına ve arkasından hayırla yad edilmesine sebep olacak şeylerdendir. İşte insanda kalıcı olma duygusundan ileri gelse diye düşünüyorum. Olsa gerek ki insan hayatta olduğu zaman içerisinde bir yazma ve arkasından kendisine ait bir takım düşünceleri diğer insanlara bırakma gibi bir düşünceye sahip oluyor. Evet, bunları yaparken tabii güzel düşünceleri, güzel fikirleri taşımak, bir sonraki nesle aktarmak aynı zamanda bizim vazifemiz, bizim görevimiz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen hadisi şeriflere baktığımızda ya da İslami ilimler veya diğer ilimlere baktığımızda onları taşıyıcı olarak bize getiren insanlar olduğundan dolayı biz bugün o ilimlere, o bilgilere sahip olabiliyoruz, onları okuyabiliyoruz. Onun için yazmak böyle bir durumdur. Yeryüzüne anlam vermektir diyor Okur Dergisi'nden Yağız Gönüler kardeşimiz. Yeryüzüne anlam vermek, yazmak. İnsan neden yazar? Evet, önemli bir soru. Az önce bizim de cevabını bulmaya çalıştığımız, vermeye çalıştığımız bir soru. Bu sorunun hiç şüphe yok ki insan sayısınca cevabı vardır. Her insanın yazma sebebi farklıdır. Çünkü yazmayı düşlemiş, yazmanın peşinden gitmiş ve hatta yazıyı hayatının merkezine koymuş insanlarda aynı şeyleri gözlemleriz. Nedir onlar? Kendini anlatma, kendini anlatırken başkasının hikayesini de anlamlandırma, hayatın her gün kapanma olasılığı yüksek kapılarına inat, yepyeni pencerelerden nefes alma, şahsi varlığını anlamlı kılma ve elbette bir derde sahip olma. Evet, insan bunun yazma sebeplerinden bazıları bunlardır. En önemli sebep ise bir insanın, yazan bir insanın bir derde, bir ideale sahip olmasıdır. Yazdığı şeylerle bir şeyleri anlatma, bir şeyleri anlamlandırma ve onları açığa kavuşturma derdi olduğundan dolayı insan yazar. Aslında bütün bunlar düşünen bir insanın faaliyetleri. Kimi usulca iç sesiyle bir cevap verir, kimi de iç sesinden aldığı güçle kaleme ve kağıda yaslanır. Harfler, noktalar, soru işaretleri, cümleler, cevaplar, paragraflar, uzayan sayfalar, bitti zannedilirken yeniden başlayan metinler, silinenler, bir kenara kaldırılanlar, yırtılıp atılanlar ama daima yazılanlar. Evet, insan neden yazar sorusunun cevabı bir manada kısmi olarak bu şekilde. En önemli cevap ise bir insanın anlatacağı bir takım düşüncelerinin olması ve bir dert sahibi olması. Kiminle alakalı? Yaşamış olduğu sosyal çevreyle, yaşamış olduğu dünya ile ve oluşturmuş olduğu sosyal çevreyle bir derdinin olması, onlara bir takım mesajları verme düşüncesinin olması. İnsan bundan dolayı yazar. Peki insan neden okur sevgili dinleyenlerimiz? Neden okur insan? Evet, yazarlık ayrı bir konu. Yazmak biraz daha belki her insanın yapamadığı, başaramadığı bir durum olmakla beraber ama okuyan insan daha fazla. Çünkü okumak biraz daha alıcı olmayı, yani öğrenmeyi, öğrenme düşüncesini taşıyan temelinde bir durumdur. Yazmak ise biraz daha mesaj vermek isteyen, verici durumda olmak isteyen insanların işi. İnsan neden okur? Bu sorunun da tıpkı yazma meselesinde olduğu gibi yine insan sayısınca cevabı olduğunu düşünüyoruz. Kendini anlamak, başkasını anlamak, zihindeki buharı dağıtmak, şimdiye kadar bildiklerini yıkıp yeniden inşa etmek, içini dolduranların sahici olup olmadığını denetlemek, hayata başka manzaralar ve fotoğraflar eşliğinde bakabilmek, başka bir coğrafyada bambaşka bir hayatı göğüsleyen bir insanla ortak anlam dairesi kurabilmek, derdini dökebilecek yeni kelimelere, cümlelere kavuşmak, hep böyle yüksek meseleler için okunmaz elbette. Bazen de sadece zamanı verimli kılmak, iki iş arasında nefes almak, durup düşünmek yerine başka bir karakterin ya da meselenin peşine düşmek, hatta sosyal medyaya birkaç güzel cümle bırakabilmek, sohbet ortamlarına birkaç kitap tavsiyesi ve yazar takviyesi yapabilmek için de okunur. Evet, insanın okuma sebeplerini de şöyle zihnimizde sıralarsak çoğaltabiliriz. İnsanın fıtri bir ihtiyacıdır okumak. Evet, Bir zamanlar Bendeniz Okur dergisine yanlış hatırlamıyorsam bir yazı kaleme almıştım. İnsan okumak alışkanlık değildir, okumak bir ihtiyaçtır. Evet, hani bazen çocuklarımız için böyle kullanıyoruz ya da yetişkinler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Okuma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Doğrudur, evet. Bir insana, bir çocuğa, bir evladımıza okuma alışkanlığı kazandırmak lazım. Ama okumak alışkanlık olabilecek kadar sığ bir faaliyet değildir. Bunu baştan anlamak lazım. Çünkü alışkanlık dediğimiz mesele biraz insanın hani iradesinin de dışına çıkacak, biraz daha böyle sıradan meseleler için kullanılabilecek bir kavram. Ama insan okumaya karşı bir ihtiyaç duyması gerekiyor. Okumaya karşı bir ihtiyacını kendisinde hissetmesi gerekiyor ki bu ihtiyacını gidermek için de, bu boşluğu doldurmak için de aynı zamanda okuma işini gerçekleştirsin. Mesela yemek yemek bir alışkanlık değildir. Yani yemek yemeye biz alışkanlık diyemeyiz. Ya da su içmeye. Yani bir insan çok alıştığı için su içmez. Vücudunun ihtiyacını gidermek ve hayatta kalabilmek, yaşayabilmek için su içer, yemek yer. Aynı şekilde uyku da öyledir. Yani insanın asli ihtiyaçları dediğimiz şeyler, sosyalleşme de öyledir. Okumak da bunun gibidir. O yüzden okumayı alışkanlık olarak değil, bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Okumak, okumaya heves etmiş biri için başlarda zor olabilir. Nereden başlayacağını bilememek yahut başladıysa nasıl derinleşeceğini çözememek, temelde ciddi sorular. Fakat şunu net biçimde görürüz ki insan okudukça neyi okuyamayacağını da çözmüş olur ya da okumayacağını. İnsan okudukça neleri okumaması gerektiğini de anlamış oluyor. Evet, neleri okumaması gerektiğini bilmeyen insan okumayan insandır. İnsan okudukça derinleşir ve neyi okuması gerektiğini, neyi okumaması gerektiğinin de farkına varır. Hangi yollardan gidileceğini, hangi kaldırımlara hiç çıkmaması gerektiğini keşfeder insan. Okumak, okudukça bilinçlenmek bambaşka bir şeydir. Elbette bazıları da kitaplarla içli dışlı olmalarına rağmen arayışlarını bir soruda toplamayı sürdürürler. Ne okumalıyım? Evet, niçin yazar diye bir, insan neden yazar diye bir soru sorduk başta. Sonra insan neden okur diye bir sorunun cevabını aramaya çalıştık. Ve diğer bir soru ise değerli dinleyenlerimiz, ne okumalıyım? Evet, ne okumalıyım sorusunun cevabı da ayrı bir bilinç gerektiren, ayrı bir şuur gerektiren bir durumdur değerli dinleyenlerimiz. Evet, şimdiden sonra hangi kitap okumalıyım, başka hangi yazarları keşfetmeliyim? Sorular, cevapları, kitapları kovalar böylece. Ama güçlü okurlar kolay kolay bu soruları dile getirmez. Kendi içlerinde çözmeye daha heveslidirler. Bu da okumanın herhalde bir getirisi olsa gerek. Yazmak öyle değil tabii ki. Yazmak öyle mi diye soruyoruz. Yazmaya başlarken mutlaka bir usta-çırak ilişkisine ihtiyaç duyarız. Çünkü yazmak, kıymetli dinleyenlerimiz, biraz teknik tarafı, biraz bilimsel tarafı, yani öğrenilmesi gereken bir eylemdir. Yani nasıl yazacağız veya neden yazacağız dediğimizde yazmanın bir teknik tarafı ve bir tabiri yerinde ise bir ustaya ihtiyaç duyulan tarafı söz konusudur. Bu bizi ilkokul sıralarına götürür, öğretmenimizle kurduğumuz göz teması, kalemin tahtada gezinişleri, harfler, sesler, noktalama işaretleri, kademe kademe öğreniriz yazmayı. Sonrası usulca ya gelecektir ya da üzeri örtülecektir. Nedir o? O da yazma hevesi, yazma sevgisi ve yazma şuuru. Doğrudur, teknik olarak bir kelimeyi, bir cümleyi ya da ismimizi, herhangi bir adresi bir kağıda yazabiliriz, yazmak. Dolayısıyla eskiden hani böyle eski filmlerde de görürüz, arzu halciler varmış eskiden böyle adliyelerin önünde ya da işte küçük kasabalarda. İnsanların okuma yazma oranları düşük olduğu dönemlerde ya da yazmayı bilse bile meramını anlatma kabiliyeti diyelim biraz eksik ise arzı halciler, yani bir yere bir dilekçe yazan insanlar, bir makama, bir devlet kuruluşuna bir dilekçe yazan insanlar varmış ve bunların ofisleri vardı eskiden. Daktiloları vardı. Bir insan gider o kişiye, bu arzı hali yazan kişiye derdini anlatır, meramını anlatır. O da onu edebi bir metne dönüştürür, o şekilde yazardı. Bu ücreti mukabili yapılan işlerden bir tanesiydi. Neden? Çünkü o insan kendi derdini anlatacak hem bilgiye sahip olmayabilir hem de o yazma tekniğine sahip olmayabilir. Ama okuma oranları, okuma yazma oranı daha doğrusu arttığında ülkemizde artık herkes kendi meramını, kendi derdini anlatacak durumda. O yüzden arzı halcilere de ihtiyaç kalmamış oldu. Bu manada yani teknik olarak bir şeyleri yazabiliriz ama yazma sevgisi farklı bir şeydir sevgili dinleyenlerimiz. İşte yazma sevgisi dediğimizde o zaman insan neden yazarın cevabına dönmemiz gerekiyor? Bir derdi olması gerekir dedik insanın yazması için, yazabilmesi için. İçinden dışa doğru taşan bir duygusunun olması gerekiyor yazma şuuru olması için. Hatta yazarak bir kere daha bakmak, ikinci adımı yazarak atmak, okumanın yanına hatta bazen önüne koymak yazıyı. Her kitapta alemlere ve ademlerle, her kitapta alemle ve ademle karşılaşırken, her harfte başka bir ilimle ve başka bir cahille yüzleşmek. Çünkü okudukça insan ne kadar bilmediğini görüyorsa, yazarken de o kadar çok yazması gerektiğini görüyor. Kalemi elinize aldığınız zaman sevgili dinleyenlerimiz, hakikaten yazmanın böyle bir ayrı bir durumu söz konusu. Yazmak aslında bir manada insanın kendi iç dünyasına da yolculuk yapmaktır. O içinizden geçirdiğiniz duygularınızı, düşüncelerinizi kağıda dökmek ve içinize doğru bir yolculuk gerçekleştirmek ve o yazdığınız konular, yazdığınız mevzular bittiğinde derin bir rahatlama ve adeta mesajınızı dünya sahnesine çıkarmak gibi bir duyguyu da yaşıyorsunuz ve iyi ki ben bunu söylemişim diyorsunuz. Okumak bir yüzleşme faaliyeti ise yazmak bunun daha da ötesi, daha da önemlisi. Bu sebeple yazma eylemine nereden başlamalıyım sorusu daha çok efendim önem arz ediyor. Devamı da var. Daha iyi nasıl yazarım? Daha çok nasıl yazarım? Yazarken tıkandığımızda ne yapmalıyım? Hangi stratejiler bizi daha güçlü yazmaya götürür? Doğru keşifleri nasıl yaparım? İlham denen hadise yazının ne kadarıdır? Yazmanın temel yakıtı mesai midir? Bir eğitimle yazma bilincimi nasıl geliştirebilirim? Yazarak aynı zamanda daha iyi kitaplar keşfedebilir miyim? Yazmak beni daha iyi okurlarla ve yazarlarla buluşturur mu? Giderek sanatın, felsefenin, inancın içine doğru çekilir insan. Evet, nasıl? Yazarak, okumak bir alem, yazmak ise alemler. Elbette okumanın da bir iradeye, yani seçime ihtiyacı var. Elbette okumak da bir disiplin gerektiriyor. Sık sık rutine yanaşıp bir alışkanlık haline gelse de, elbette okumak da derinleştiriyor insanı, insanın sözünü daha tesirli kılıyor ama yazmak tüm bunları bir manada daha belirgin hale getiriyor ve kuvvetine kuvvet katıyor. Gelelim kitabımıza. Böyle bir girizgahtan sonra sevgili dinleyenlerimiz, değerli kardeşimiz Yağız Gönüler'in Okur Dergisi'ni yazdığı bu yazıdan da istifade ederek Gelelim Ali Ural'ın yazarlığa giriş kitabına şöyle kısa bir göz atmaya. Ali Ural, 30 yılı aşkın bir zamandır yazı masasında duran el yapımı kağıtlarda biriktirdiği tecrübelerinden bir okul kitap ortaya çıkardı. Yazarlığa giriş. O bir yazar olarak sabırla, dikkatle, özenle geliştirdiği, metotlarını belki her seferinde yeniden kurduğu yol haritasını şimdi nereden başlamalıyım diyenlerin önüne serdi. Kitabı okumaya başlayınca hemen fark edilecektir ki eski zamanların usta-çırak ilişkisiyle yeni zamanların atölyesinin bir araya gelişini görüyoruz bu sayfalarda. Kolay okunsa da kolay yazılmadığını anlıyoruz. Yazmanın insanın kendi içindeki cevheri keşfetmesiyle olan bağı, seyri sülükü adeta çağrıştırıyor bize. Yazılmış her metni budaya budaya ilerlemek, nefs tezkiyesine hiç de uzak değil. Yani insan yazarken aslında bir manada hem kendini yazıyor, hem de kendisinde törpülenmesi gereken yerleri de fark ediyor. Çünkü söz söyleyen konumunda olduğu zaman insan, söylediği sözün karşıdaki insana değil aslında kendisine söylemesi gerektiğinin farkına varıyor. Evet, konuşan insan da böyledir, yazan insan da böyledir. Aslında konuşan insan ya da anlatan insan anlattıklarını her daim ilk önce kendisine anlatıyordur. Veya kendisini anlatıyordur, kendisine anlatıyordur. Yazan insan da böyle. İşte Ali Ural'ın bu kitabını değerli dinleyenlerimiz Şule yayınlarından çıktığını görüyoruz. İnşallah yazmaya meraklı olan kardeşlerimiz bu kitabı elde ederler. Şule yayınlarından yazarlığa giriş. Evet, işin hem teknik tarafını hem felsefi tarafını okuma, öğrenme noktasında sizlere tavsiye edebileceğimiz güzel bir çalışma bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programının birinci bölümünü bir hayli aşmış olduk. Kısa bir aradan sonra kalan dakikalarımızla yeni bir kitabı sizlere takdim edelim efendim. Değerli dostlarımız, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası'nın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımıza tekrar selamlıyoruz efendim. Güzel bir kitapla devam edelim kalan dakikalarımızda. Önemli bir edebiyatçı ve her daim yazı üreten, kitap yayınlayan kıymetli bir abimiz diyelim, Abdullah Harmancı'nın bir kitabından bahisle devam edelim. Loras yayınlarından çıkan Sevgi Borcu isimli bir kitap. Evet, Abdullah Harmancı'nın. Abdullah Harmancı yazan ve okuyan bir akademisyen. Bu üçlüyü yan yana görmek çok zaman mümkün olmadığından dolayı böyle bir vurguyu yapmak gerekiyor. Öykü kuramı, çocuklar için hikayeler, eleştiri, kitaplar ve edebi kimlikler üzerine de kalem oynatan bir isim Abdullah Harmancı. Bu çeşitlilik Harmancı'ya üretken sıfatını da kazandırmış oluyor. Abdullah Harmancı'nın Loras yayınlarından çıkan Sevgi Borcu adlı kitabı edebiyat eleştirisinin derinlikli bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitap, Harmancı'nın çeşitli dönemlerde kaleme aldığı eleştiri ve inceleme yazılarını bir araya getirmiş. Kitap, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin yanında günümüz edebiyatından birçok ismin de eserlerini ve düşünsel yönlerini mercek altına alıyor. Abdullah Harmancı, Sezai Karakoç'tan Nuri Pakdil'e, Tarık Buğra'dan Rasim Özden Ören'e kadar uzanan bir yelpazede şairleri, öykücüleri, denemecileri ve düşünürleri ele alıyor bu kitabında. Kitap 6 ana bölümden oluşuyor kıymetli dostlar. Sevgi Borcu, Şiire Kiracı, Öykünün Soruları, Denemenin Patikalarında, Çıkmamış Sorular ve Diğer Sorular. Bu bölümler edebiyatın farklı türlerini ve figürlerini tartışırken Harmancı'nın eleştirel bakışını bir bütünlük içinde sunuyor. Kitaba adını veren Sevgi Borcu bölümü, Harmancı'nın edebiyatı bir sevgi ve borç ilişkisi olarak gördüğünü vurguluyor. George Steiner'ın edebiyat eleştirisi bir sevgi borcundan doğmalıdır alıntısıyla açılıyor ve bu tema tüm esere yayılıyor. Harmancı'nın en dikkat çeken yönü, şahsiyet ile eser arasındaki organik bağı sürekli vurgulayan üslubu olarak karşımıza çıkıyor. Yazılarında yazarın hayatından, kişiliğinden, duyarlılığından beslenen bir portre çizimi eser analiziyle iç içe ilerliyor. Nuri Pakdil için inancın parıltısı ifadesini kullanması sadece fikirlere odaklanmıyor, o fikirlerin beslendiği manevi kaynağı da işaretliyor. Abdullah Harmancı kitabı yazarken edebiyatın tarihsel ve kültürel katmanlarını açığa çıkarmayı amaçlamış. Eleştirilerini yazarların kişisel hayatlarıyla eserleri arasındaki bağları keşfederek kuruyor. Sezai Karakoç üzerine yazdığı yazılarda Karakoç'un modern dil inşasını ve geleneğin günümüze taşınmasını vurguluyor. Sezai Karakoç'u neden önemsediğimiz ve önemsememiz gerektiği sorusunu kendimize cesaretle sormalıyız. Bunu belli başlı bütün edebi, fikri, figürler için yapmalıyız. Bu cümle Harmancı'nın eleştiriyi bir sorgulama aracı olarak kullandığını gösteriyor. O edebiyatı sadece yorumlamakla kalmıyor, okuyucuyu da bu sürece dahil ediyor. Evet, Abdullah Harmancı'nın adeta yakın dönem bizim edebiyatçılarımız dediğimiz ve bizim düşünce dünyamızı ören insanlar dediğimiz yakın dönemdeki insanların edebi kişiliklerini ve onların metinlerini, edebiyat yönlerini ele aldığı, analiz ettiği, belki belli noktalarda eleştirdiği güzel bir kitap Sevgi Borcu Abdullah Harmancı'ya ait efendim. Hangi yayın eviydi tekrar ifade edelim. Loras yayınlarından çıkmış. Bu çalışmayı siz değerli dostlarımıza kısaca anlatmış olduk. Birkaç kitabı şöyle vitrindekilerden zikredelim. Sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım efendim. Profil yayınlarından çıkan Fatma Barbarosoğlu'nun Gündelik Hayatın Sahnesi isimli kitap yeni çıkmış. 2026'nın Şubat ayında. Evet, Fatma Barbarosoğlu da okunması gereken önemli edebiyatçılardan, yazarlardan bir tanesi. Bir diğer kitap Ali Abdurrauf'un Mahya yayınlarından çıkan Mekke'den Las Vegas'a. Bu da yine Ocak ayında çıkmış, 2026. Dilara Tekin'in Aşina kitaptan çıkan Dünler Bugünler isimli çalışmasını da zikredelim değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim, bu şekilde programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde Ali Ural'ın Yazarlığa Giriş isimli bir kitabını anlattık. Nasıl yazar olunur, neden okumalıyız, neden yazmalıyız, yazmanın teknik tarafları gibi soruların cevabını bulabileceğimiz güzel bir çalışma. İkinci kitap olarak ise Abdullah Harmancı'nın Sevgi Borcu isimli edebiyat eleştirisi ihtiva eden güzel bir çalışmasını siz değerli dostlarımıza sunmuş olduk. Ve böylelikle de Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Her hafta sizlerle aynı gün ve saatte buluşmaya gayret gösteriyoruz. Zaman zaman değerli dostlarımızdan geri dönüşler de alıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor, cesaretlendiriyor. Bu şu dünya semasında bir sözümüz var ise şayet onu da en güzel şekilde söylemekle sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Erkam Radyo'da bizlere bu fırsatı veriyor. Siz değerli dostlarımızla buluşmaya, mesajımızı, sesimizi ulaştırmaya vesile oluyor. Ayrıca onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Sevgili dostlar, Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız. Hayırla kalınız efendim.